Kitabın adı Büyülü Ölüm, yazarı Nora Roberts, 14. ayrım, 11. bölüm. Eve, cenazeyi görmek üzere sıraya girenlerin en sonuna yetişmeyi başarmıştı. Kendisiyle geldiği için Rourke'a minnet duyuyordu. Her şey çok tanıdıktı. Aynı oda, aynı kokular, hemen hemen aynı insanlar. Hijyenik şekle sokulmuş ölüm diye mırıldandı. Bundan nefret ediyorum. Avutuyor. Eve, annesiyle oğlunun teselli etmeye çalıştığı, yanakları usulca süzülen gözyaşlarıyla ıslanmış olan Brenda'ya baktı. Kadının gözlerinde ilaçla iyice uyuşturulmuş birinin parlak ve kırılgan bakışları vardı. Öyle mi? Rourke, Eve'in buz gibi elini kavradı. Bir şey sona eriyor diye düzeltti. Bazıları için. Sıra bana geldiğinde sakın bunu yapma. Organları geri dönüşüme sok. Başkaları tarafından yeniden kullanılabilmesini sağla. Kalanını da yak. Böyle hallet bu işi. Rourke kalbinin sıkıştığını hissetti ve Eve'in elini sertçe sıktı. Yapma. Özür dilerim. Böyle yerlerde hastalıklı düşünceler gelir aklıma. Is hissi gördüğü anda odada göz gezdirmeyi bıraktı. Bak, benim cadım da buradaymış. Rourke Eve'in bakışlarını izledi ve bembeyaz, basit bir cübbe giymiş olan alev saçlı, etkileyici kadını incelemeye başladı. Tabutun yanı başında, kendisinden bir baş kısa bir adamın yanında duruyordu. Adam da oldukça sade, beyaz, muhafazakar bir takım elbise giymişti. İkisinin parmakları birbirine kenetliydi. Adam onunla birlikte mi? Tanımıyorum. Tarikatının bir üyesi falan olabilir. Hadi gidip bakalım. Odanın öteki tarafına geçtiler ve sessiz bir anlaşmayla çiftin etrafını sardılar. Eve önce Alice'a baktı, kızın artık huzur içindeki genç yüzüne. Aşağılama sona erince ölüm bir şekilde yüz hatlarını rahatlatıyordu. O burada değil dedi Isis usulca. Ruhu hala huzur arıyor. Umuştum ki onu burada bulurum. Bugün seni kaçırdığım için üzgünüm Dallas. Alice'in anılarına dalmıştık. Evde değildiniz. Hayır, başka bir yerde toplandık. Kendi törenimize hazırlanmak için. Karşı kaldırımdaki adam beni aradığını söyledi. Ağzının etrafında hafif bir gülümseme belirdi. Peşimde bir polis olması onu endişelendirmişti. İyi bir kalbi var. Belirgin dengesizliğine rağmen. Yanındaki adamı tanıştırmak için geriye bir adım attı. Bu Chess. Eşim. Aldığı eğitim sayesinde Eve'in bakışları kibardı ama çok şaşırmıştı. Isis ne denli göz alıcı ve dikkat çekiciyse erkek o kadar sıradandı. Açık sarı saçları seyrekti, vücudu narin, omuzları dar, bacakları kısaydı. Ancak hiç dikkat çekici olmayan kare şeklindeki yüzü, şaşırtıcı güzellikteki derin bakışlı bir çift kurşuni gözle çirkin olmaktan kurtuluyordu. Gülümsemesi de karşılığında bir gülümseme talep edermişçesine tatlıydı. Sizinle bu üzücü şartlar altında tanıştığımıza üzüldüm. Isis bana sizin çok güçlü bir ruh olduğunuzu söylemişti. Her zamanki gibi haklıymış. Adamın sesi de Eve'i şaşırtmıştı. Her opera sanatçısının sahip olmak isteyeceği derin, pürüzsüz bir sesti. Kendini adamın ağız hareketlerini izlerken ve bir vantroloğun kuklasını hayal ederken buldu. Böyle bir vücut ve yüzden çıkmaması gereken bir sesti bu. Her ikinizle de en kısa zamanda konuşmam gerekiyor. Etrafa bakındı. Ortadan usulca kaybolup konuşabilmenin bir yolunu bulmak istiyordu ama beklemek zorundaydı. Bu Rourke. Evet biliyorum. Isis elini uzattı. Daha önce tanışmıştık. Tanışmış mıydık? Rourke yüzünde nazik ama meraklı bir ifadeyle gülümsedi. Güzel bir kadınla tanıştığımı asla unutmam. Başka bir zamanda, başka bir yerde. Isis'in gözleri adamınkilere kilitli kaldı. Başka bir hayatta. Benim hayatımı kurtarmıştınız bir seferinde. Akıllıca davranmışım. Evet, akıllıca ve nazik bir hareketti. Belki bir gün korku tekrar ziyaret edersiniz ve ekilmemiş bir tarlada küçük bir taşın dansını görürsünüz ve hatırlarsınız. Taktığı gümüş haçı boynundan çıkarıp Rourke'a verdi. Bana bir tılsım vermiştiniz o zaman. Bu kel taçına benziyordu. Sanırım bugün bunu takmamın nedeni buymuş. Çemberi tamamlamak için. Rourke bir an şaşırdı. Olması gerekenin aksine metal elinden daha sıcaktı ve zihninde irdelemeye yeltenmediği bulanık anıları harekete geçiriyordu. Teşekkür ederim diyerek haçı cebine koydu usulca. Isis, bakarsınız bir gün bana yaptığınız iyiliğin karşılığını verebilirim dedikten sonra Eve döndü. İstediğiniz zaman sizinle konuşacağım. Değil mi Chess? Elbette, size ne zaman uyarsa Teğmen Dallas. Merasimimize katılacak mısınız? Bunu sizinle paylaşmayı çok isteriz. Bir sonraki gece, şehir dışında küçük bir mekanımız var. Sessiz, bize ait ve hava şartları müsaade ederse, açık hava törenleri için mükemmel bir yer. Umarım... Chess birden sözlerine ara verdi. Çarpıcı gözlerine karanlık çöktü. İnce vücudunun duruşu bile değişmişti. Eve anında bunun bir savunma mekanizması olduğunu fark etti. ''Bizden biri değil,'' dedi adam. Eve çevresine bakındı. Koyu renk takım elbise giymiş bir adam çarptı gözüne. Ölüm kadar beyaz yüzü, siyah saçlarla çevriliydi. Pahalı giysileri ve soluk teni, adamı hem hastalıklı hem de başarılı gösteriyordu. Adam tabuta doğru ilerledi, etrafındaki insanlara baktı ve elektrik çarpmış gibi tek bir hareketle topuğunun üzerinde döndü ve fırlayıp dışarı çıktı. ''Şu adama bir bakacağım.'' Rourke hızla hareket eden Eve yetişti ve ''Birlikte bakalım.'' dedi. ''Sen içeride onlarla kalsaydın daha iyi olurdu. Seninle geliyorum.'' Eve kocasına gergin bir bakış attı. ''Benim ayağıma dolanma. Bunu aklımdan bile geçirmem.'' Peşinde oldukları adam kapıya ulaştığında neredeyse koşuyordu. Adamı zıplatmak için Eve'in sadece omzuna dokunması yetti. ''Ne?'' ''Ne istiyorsunuz?'' diye hızla döndü. Adam oradan bir an önce kurtulma çabasındaydı. Kapıyı açıp yağmurlu geceye dalmak istiyordu. ''Ben hiçbir şey yapmadım.'' ''Yapmadınız mı?'' ''Masum bir adama göre fazla şüpheli hareket etmiyor musunuz?'' Eve, adamın kaçmasını engellemek için kolunu daha sıkı kavradı. ''Belki de bana bir kimlik göstermelisiniz.'' ''Size hiçbir şey göstermek zorunda değilim.'' ''Buna gerek yok,'' dedi Rourke sakin bir sesle. Şimdi adamı daha iyi görebilmişti. ''Thomas Weinberg, değil mi?'' ''Weinberg, finanstan.'' ''Son derece ilginç birini yakaladınız Teğmen. Bir banker, üçüncü nesil. Yoksa dördüncü mü?'' Weinberg, ailesinin yeni ve pek de temiz olmayan paraya göstereceği tepkiye benzer bir tavırla, tepeden bakma gayreti içinde ''Beşinci'' diye homurdandı. Ve bir polis memuruyla finansal bir dolandırıcı tarafından sorgulanmayı hak edecek bir şey yapmadım. ''Polis benim,'' dedi Eve Rourke'a bakarak. ''Sen de dolandırıcı olmalısın.'' ''Kızgın çünkü onun bankasıyla çalışmıyorum.'' Rourke sinsice sırıttı. ''Öyle değil mi Tommy?'' ''Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok.'' ''Peki bu durumda belki benimle konuşursunuz.'' ''Nedir bu telaş?'' ''Benim bir randevum vardı, unutmuşum, bir hayli geciktim. O halde birkaç dakika daha fark etmez. Merhumenin ailesinin yakını mısınız?'' ''Hayır.'' ''Anladım, yağmurlu bir akşamüstünü cenaze evinde geçirmek istediniz sadece. Bekarlar arasında en son modanın bu olduğunu duymuştum.'' ''Hayır, hayır, ben adresi yanlış almışım.'' ''Hiç sanmam. Buraya ne görmeye geldiniz ya da kimi?'' ''Ben...'' Isis ile Chess dışarı çıktıklarında adamın gözleri büyüdü. ''Benden uzak dur,'' dedi. ''Özür dilerim Dallas, siz geri dönmeyince endişelendik.'' Isis, egzotik gözlerini Weinberg'a çevirdi. ''Auranız karanlık ve bulanık, inancınız yok. Gücünüzü aşan bir oyuncak var. Eğer yolunuzu değiştirmezseniz kendinizi mahvedeceksiniz. Uzak tutun onu benden.'' Eve'in kolunu sıkmasına karşı koyarak Weinberg korkuyla geriye çekildi. ''Seni incitecek bir şey yapmıyor. Alice'in ölümüyle ilgili ne biliyorsun Weinberg?'' ''Hiçbir şey bilmiyorum.'' Sesi tizleşti. ''Hiçbir konuda hiçbir şey bilmiyorum. Yanlış adres almışım. Bir randevum var, beni tutamazsınız.'' Hayır, tutamazdı ama iyice korkutabilirdi. ''Seni merkeze götürebilir, avukatın gelmeyi başarana kadar seninle biraz oynayabilirim. Eğlenceli olmaz mı?'' ''Ben hiçbir şey yapmadım.'' Adam, Eve'in hafifçe tiksinerek bakan şaşkın bakışları karşısında bir bebek gibi hıçkırarak ağlamaya başladı.
''Beni bırakmak zorundasınız. Bu işle ilgim yok benim.''
''Hangi işle?''
''Sadece seks içindi. Hepsi bu. Sadece seks. Kimsenin öleceğinden haberim yoktu. Her yerde kan vardı. Her yerde. Tanrım, bilmiyordum.''
''Nerede? Ne gördün?'' Adam hıçkırarak ağlamaya devam ediyordu. Eve kolunu biraz gevşettiği anda kemikli dirseğiyle Eve'in karnına sertçe vurarak onu öylesine şiddetle Rourke'un üstüne fırlattı ki ikisi birlikte kaldırıma yuvarlandılar. Eve, adamın ağlayıp zırlayarak boşluğunu yakalamasına izin verdiği için kendisine lanet etmeyi erteleyerek çabucak ayağa kalktı ve nefes almaya çabalayarak adamın peşine düştü. Aşağılık herif, tek düşünebildiği buydu. Adam, Eve'in nefesini keserek kendisine yüksek sesle küfür etmesini veya olduğu yerde kalmasını emretmesini önlemişti. Eve, cebindeki silahına ulaştığında Weinberg bir yeraltı garajına dalmış ve arabalardan oluşan bir ormanın içinde kaybolmuştu. Eve, lanet olsun diyebilecek kadar soluk aldığı anda arkasından koşmakta olan Rourke'a hırladı. Git buradan. O rezil herif büyük ihtimalle silahsızdır. Ama sen kesinlikle öyle değilsindir. Bir şeyler yapmak istiyorsan merkezi ara, durumu haber ver. Zavallı bir bankerin kıçımı tekmeleyip kaçabileceği gün henüz gelmedi. Rourke, kendisini azarlayan Eve'in etrafında bir daire çizerek arabaların arasına daldı. Güvenlik ışıkları kör ediciydi, fakat gizlenme olasılığı sonsuzdu. Koşan adımların sesi, yerden, duvarlardan ve tavandan yansıyordu. Eve, içgüdülerine güvenip sola doğru ilerledi. Weinberg, kendini çok zor durumda bırakıyorsun. Bir polise saldırdın. Seni bulup çıkarmadan ortaya çıkarsan belki kurtulmana yardım edebilirim. Eve eğilerek arabalar arasındaki dar alana doğru ilerledi. Arabaların altını ve arkalarını tarayarak yürümeye devam etti. Rourke, ben yerini belirleyene kadar bir dakika dur kahrolası. Yankılar biraz azalıp Eve'in kulakları sesleri biraz daha seçebilir hale gelince koşar adımlarla daha sola yürüdü. Adam yukarı yönelip kendini üst katta kaybettirmek isteyecek diye düşündü Eve. Eve ilk rampaya daldı, sonra elindeki silahı önünde tutarak hızla döndü, arkasından gelen adımların sesini duymuştu. Rourke'un yanından geçtiğini görünce bilmeliydim diyebildi. Kararlılık içinde yürümeye devam ederken yukarı yöneldi dedi birden. Eğer böyle devam ederse kendini köşeye kıstıracak. Geri zekalının tüm yapması gereken durup sessiz kalmak. O zaman burada onu bulmak için bir manga adama ihtiyaç olurdu. Rourke Eve baktı ve ''Adam korkuyor, korkmuşsan kaçarsın.'' dedi. Bir sonraki rampaya koşarken saçma bir şekilde keyiflendiğini hissederek ekledi. ''Ya da bazıları böyle yapar.'' Birden adım sesleri kesildi. Eve kolunu uzatıp Rourke'u durdurdu. Nefes bile almadan ''Dane!'' diye fısıldadı. ''Bu ses de ne? Büyü.'' Eve'in kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. ''Tanrım!'' Korku dolu bir çığlık havayı yırtarken Eve çılgın gibi koşmaya başlamıştı. İnsan sesine benzemeyen korkunç bir böğürtü sonsuza dek sürecekmişçesine yükselerek devam ediyordu. Sonra bir anda kesildi. Eve koşmaya devam ederken iletişim cihazını çıkardı. ''Memurun desteğe ihtiyacı var. Park garajı.'' 49. ve 2. cadde, Dallas, Teğmen Eve, takipte. Allah kahretsin. Merkez, Dallas, Teğmen Eve, lütfen tekrarlayın. Eve, beton zemin üzerinde büyüyen bir kan gölünün içine yığılmış olan vücudu incelemeye kalkışmadı. Korkmuş, kocaman açılmış gözleri ve kalbine saplanmış, kabzası işlemeli bıçağı bir kez görmesi, adamın öldüğünü anlamasına yetmişti. Weinberg, yanlış tarafa koşmuştu. ''Desteğe ihtiyacım var. Hemen. Bir cinayet işlendi. Bunu yapan kişi ya da yapan kişiler büyük ihtimalle halen çevredeler. Bölgeyi bloke etmek ve araştırmak için elde olan tüm birimleri bu adrese yönlendirin. Bir araç çantasına ve yardımcıma ihtiyacım var.'' ''Anlaşıldı. Birimler yolda. Merkez hattan çıktı. Etrafa bakmalıyım.'' dedi Eve Rourke'a. ''Anlaşıldı. Bu işi sana vereceğim. Burada cesetle kalmana ihtiyacım var.'' Rourke, Weinberg'a baktı ve içinde bir acıma hissetti. O bir yere gitmiyor. Burada durmana ihtiyacım var diye Eve tekrarladı. Buraya geri dönmeleri ihtimaline karşı. Kahramanlığa kalkışma. Rourke başını salladı. Sen de. Eve cesede son bir kez baktı. Allah kahretsin dedi bıkkın bir sesle. Onu çok daha sıkı tutmalıydım. Ağır ağır ilerledi. Arabaları ve köşeleri incelerken pek fazla umudu yoktu. Rourke onu daha önce de çalışırken görmüştü. Cesedin etrafında etkin bir alan yaratmasını izlemiş ve takdir etmişti. Rourke Eve'in artık hayatta olmayan, vahşice öldürülmüş bir bedeni nasıl böylesine keskin bir objektiflikle gözlerinde gördüğü o kaçınamadığı acıma duygusuna rağmen inceleyebildiğini ve kendisinin bunu nasıl ve neden yaptığını tam olarak anlayıp anlamadığını merak etti. Rourke bunu ona hiç sormamıştı. Bir gün sorabileceğinden de şüpheliydi. Rourke onun Peabody'ye olay mahallini başka bir açıdan kayda almasını emretmesini, bir üniformalıya da büyük ihtimalle acemi ve durumu kabullenmekte zorlanan biri, başparmağını kaldırarak iyi gidiyorsun işareti yapmasını izledi. Eve daha sonra üniformalıya başka bir iş vererek adamın gözden uzakta kusabilmesini sağlamıştı. Üniformalıların bazıları ölümle gelen kan ya da mesane veya bağırsak kokusuna hiç dayanamazlardı. Işıklar gerçekten vahşice parlaktı, acımasızdı. Kalpteki yara fazlasıyla kanamıştı. Eve cenaze için topuklu ayakkabı ve küçük siyah bir elbise giymişti. Tabii hem giysi hem de ayakkabılar mahvolacaktı. Cesedin yanına eğildiğinde beton çoraplarını yırtmıştı. Olay yeri gerektiği şekilde kaydedildikten sonra Eve ölüm silahını çıkarttı. Kanıt olarak paketledi. Ama Rourke cinayet aletini görmüştü. Bıçağın sapı koyu kahverengiydi. Büyük ihtimalle bir tür boynuzdan yapılmıştı. Son cinayette bırakılan bıçakla benzerliği su götürmezdi. Bir atame, ayin bıçağı. Berbat bir iş. Rourke onaylayan bir tavırla homurdandı. Feeney ona doğru yürüdü. Adam karakterine uymayacak kadar kırılgan göründü Rourke'a. Eve onun için endişelenmekte haklıydı. Bununla ilgili bir şey biliyor musun? Dallas'ın onunla dışarıda konuştuğu, adamın kaçtığı ve sonunda öldüğü dışında başka bir bilgi elde edemedim. Hepsi bu zaten. Adam her nedense çok sinirliydi. Görünüşe göre sinirli olmak için sebebi varmış. Rourke konuyu değiştirmeye karar vererek Feeney'e, ''Umarım Eve'in Meksika'daki evle ilgili teklifini kabul edersin.'' dedi. ''Bunu karımla konuşacağım. İlginize teşekkür ederim.'' Sonra Feeney omuz silkerek, ''Sanırım Eve'in bana burada ihtiyacı yok. Eve gitmeliyim.'' dedi. Ama bir dakika kadar oyalanarak olay yerini incelemeye devam etti. İçindeki polis, yorgun gözlerinin arkasından etrafı süzüyordu her şeye rağmen. ''Adamın birinin burada bıçaklanması çok garip. Geçen gece senin evinin önüne bırakılan sırığı haklayan da süslü bir bıçaktı değil mi? Ötekinin siyah bir sapı vardı. Bir tür metaldi sanırım. Evet, tamam. Feeney bir süre topuklarını sürttü. En iyisi eve gideyim. Feeney yeni ayakkabılarıyla olay yerine yaklaşmaktan sakınarak Eve'in yanından geçti. Eve başını kaldırdı. Dikkati dağılmıştı. Bir bez parçasıyla kaplanmış ellerindeki kanı sildi ve gözden uzaklaşana kadar arkasından baktı. Sonra ayağa kalktı. Tam olarak temizlenmemiş ellerini saçlarının arasında gezdirdi. ''Torbalayın onu!'' diye emretti ve Rourke'a doğru yürüdü. ''Ben merkeze gideceğim. Beynimde her şey tazeyken raporunu yazacağım.'' ''Pekala?'' Rourke Eve'in kolundan tuttu. ''Hayır, sen eve gitmelisin. Ben ekiplerden birinin aracına atlarım. Seni bırakacağım. Peabody ekiplerden birinin aracına atlayabilir.'' Eve'in hissettiği baskıdan kurtulmak için birkaç dakikaya ihtiyacı vardı ve Rourke bunu biliyordu. Bilek ünitesindeki bir düğmeye basarak şoförüne sinyal verdi. Eve, "Limuzinle merkeze gidince kendimi salak gibi hissediyorum," diye mırıldandı. "Sahi mi? Ben öyle hissetmiyorum." Rourke onu garajdan çıkarttı, sonra cenaze salonunun önüne doğru ilerlediler. Limuzin kayar gibi gelip kaldırımın kenarında durdu. Rourke Eve'in arkasından içeri kayarken, ''Sen bir soluk alırsın.'' dedi. ''Ben de bir brandy içebilirim.'' Kristal bir sürahiden bir kadehe içki koyarken, Eve'in de kendisi için kahve programladığını biliyordu. Pekala, bu arada bana Weinberg hakkında bildiklerini anlatabilirsin. Sinir bozucu, zengin ve şımartılmış biri.
Eve, incecik şık bir porselen fincandan sıcak yoğun kahvesini içerken Rourke'a, onun lüks peluş kaplı limuzinine, pahalı brandisine uzun buz gibi bir bakış attı.
Sen de zenginsin.
Rourke, evet derken gülümsedi.
Peki, şımarık mıyım?
Kesinlikle hayır. Elindeki kadehi döndürerek gülümsemesini sürdürdü.
Bu da sinir bozucu olmamı engelliyor.
Öyle mi düşünüyorsun?
Kahve iyi gelmiş, Eve'in devreleri tekrar çalışmaya başlamıştı.
Adam bankerdi, öyle mi?
Weinberg finansı yönetiyordu.
Pek de öyle sayılmaz. Babası hala turp gibi. Bu küçük balık daha çok buyruk altında yüzen biriydi. Abuk sabuk işler, işe yaramaz bir unvan ve büyük bir ofis verilenlerden. Gider hesabını hızlıca tüketir, formları karıştırır ve her hafta muntazaman kozmetikçisini ziyaret eder.
Anlaşıldı. Ondan hoşlanmıyordun.
Onu tanımıyordum açıkçası. Kadehini tembelce bir kez daha döndürdü ve brandisini yudumladı.
Sadece tipinden hoşlanmamıştım. Weinberg'la bir iş anlaşmam yok. Benim kariyerimin şafağında birkaç projem için desteğe ihtiyaç duymuştum. Yasal projeler diye ekledi Eve'in bakışını görünce.
Beni kapıdan içeri sokmadılar. Ben onların müşterilerinin seviyesinde değildim. Böylece başka bir yere gittim, desteği sağladım ve turnayı gözünden vurdum. Mecazi olarak Weinberg organizasyonunda bunu acizce izledi. Yani onlar tutucu, gelişmiş, aile tarafından yönetilen bir müessese.
Kesinlikle adamın içine düştüğü durum böyle bir şirketin varisi için fazlasıyla utanç vericiydi öyleyse.
Peki şirketin varisi olabilir miydi sence?
Küçük varis gibi bir şey mümkünse eğer tahminimce olurdu.
Anlaşıldı. Eğer satanizme bulaştıysa büyük ihtimalle şirketin pikniğinde bu pek de hoş karşılanmazdı.
Yönetim kurulu şoktan buz keserdi ve aileden olmasının hiç önemi yok, bu küçük Weinberg kıçına tekmeyi yerdi.
Bunu riske edecek biri gibi görünmüyordu ama asla bilemezsin.
Seks dedi adam, sadece seks için dedi. Belki o da Alice'le birlikte olanlardan biriydi. O zaman ya suçluydu ya da meraklı ki cenazeye geldi.
Bir tek şey kesindi, adam korkuyordu. Bir şey görmüştü Rourke, birinin öldürüldüğünü görmüştü.
Biliyorum bunu. Ona ulaşabilseydim, bunu ondan çekip alabilirdim. 10 dakika içinde konuşturabilirdim onu.
Görünüşe göre başka biri de senin gibi düşünmüş.
Kesinlikle oradakilerden biriydi.
Orada.
Onu izleyen, cenazeyi izleyen biri.
Ya da seni izleyen dedi Rourke.
Bu daha mümkün.
Onların beni izlemeye devam edeceklerini umarım. Çünkü çok geçmeden arkamı dönüp onları boyunlarından ısıracağım.
Limuzin polis merkezinin önünde durduğunda Eve yukarı doğru baktı.
Belli belirsiz bir utançla dışarıyı gözledi. Yakınlarda volta atan polis olmadığını umuyordu. Onunla günlerce dalga geçebilirlerdi.
Seninle evde görüşürüz. Birkaç saat sonra.
Bekleyeceğim.
Saçmalama, eve git.
Rourke arkasına yaslandı, ekranına başlat emrini verdi ve son borsa bilgilerinin listesini istedi.
Bekleyeceğim diye tekrarladı ve bir brandy daha koydu.
Ne inat diye söylendi Eve çıkarken. Sonra biri adını seslenince yüzünü buruşturdu.
Vay! Dallas! Bir süre bizimle birlikte fakir fukara için mi çalışacaksın?
Cehennem ol Carter diye mırıldandı Eve ve atılan neşeli kahkaha kendisini birinin yüzünü dağıtmaya zorlamadan içeri girdi.
Eve bir saat sonra geri döndüğünde kemikleri sızlıyor, öfkeden kıvılcımlar saçıyordu.
Carter biraz önce aracımın beni beklediğini anons ettirdi.
Amma geri zekalı adam bu.
Onun mu senin mi kıçını tekmelemem gerektiğini bilmiyorum.
Rourke, onunkini tekmele derken kolunu uzatıp Eve sarıldı. Çalışma modundan keyif moduna geçmişti ve ekranda eski bir video kaset izliyordu.
Eve havadaki pahalı tütün kokusunu fark etmişti. Bunun kendisini sinir ettiğini söyleyebilmeyi isterdi ama doğru olmazdı.
Bu koku onu sakinleştiriyordu.
Rourke'un kolu ve antika siyah beyaz video filmiyle birlikte.
Nedir bu?
Bogart ve Basal. Birlikte ilk filmleri. Basal 19'undaydı sanırım. Bak, konuşmayı dinle. Eve bacaklarını uzattı ve Basal'ın Boogie'ye ıslık çalmayı bilip bilmediğini sormasını izledi. Eve'in dudakları seyirdi. Zekice, bu iyi bir film. Bir ara bu filmi baştan sona izlemeliyiz. Sen gerginsin Teğmen. Belki. Bunu düzeltmeliyiz. Rourke uzandı, ayaklı bir kadehe saman rengi bir sıvı koydu. İçsene. Nedir bu? Şarap. Sadece şarap. Eve şüpheyle kokladı. Rourke'un amacının sadece onu iyileştirmek olduğunu biliyordu. Eve gidince biraz çalışacağım. Zihnimin açık olmasına ihtiyacım var. Senin bir süre sistemini kapatman lazım. Rahatla. Zihnin sabaha açık olabilir. Rourke'un hakkı vardı. Kafasında çok fazla bilgi vardı ve hiçbirinin de ona bir faydası yoktu. Elindeki ölü sayısı şimdiden 4'e çıkmıştı ve Eve henüz hiçbir şeye yaklaşamamıştı bile. Belki birkaç saat uzaklaşırsa olayı daha iyi görebilirdi. Weinberg'a bunu kim yaptıysa hızlı ve sessizdi ve zekiydi çünkü kalbine yönelmişti. Lobar gibi boğazını kesseydi üstü başı kan içinde kalırdı. Kalbine sapladı, çabucak ve hiç bulaştırmadan işi bitirdi. Hı. Rourke, Eve'in boynunun arkasına masaj yapmaya başlamıştı. Bu her zaman Eve'in stresini alan bir mıknatıs gibi işe yarardı. Biz ne kadar gerideydik? 30, 40 saniye? Hızlı, gerçekten hızlı. Eğer Weinberg çatlak verdiyse bir başkası da aynı şeyi yapabilir. Benim üye listesine ihtiyacım var. Bunu bulmanın bir yolu olmalı. Eve şarabını yudumladı. Finney ile ne hakkında konuşuyordunuz? Meksika'daki evi. Endişelenmeyi bırak. Tamam, tamam. Eve başını arkaya yasladı. 3 saniye kadar gözlerini kapattı. Tekrar açtığında bahçe kapısından geçmiş park etmek üzere evin önüne yanaşıyorlardı. Uyuya mı kaldım? Yaklaşık 5 dakika kadar. Bu sadece şaraptı, değil mi? Tabii ki. Şimdi programımız sıcak bir banyo. İçeri girerlerken Eve, banyo diye mırıldandı. Aslında bu bayağı güzel geliyor kulağa. 10 dakika sonra küvete dolan su, jetlerin gücüyle girdap yaparak dönerken, banyo yapma fikri çok daha güzel geldi Eve. Ancak Rourke'un soyunmaya başladığını görünce kaşını çattı. Banyo kimin için? Senin için mi, benim için mi? Bizim için. Rourke, Eve'in kalçasına bir şaplak atıp onu ileri doğru itti. Çok güzel. Bana güzel bir kadının hayatını nasıl kurtardığını anlatma şansın olur böylece. Hmm. Rourke, Eve'in karşısına köpükle kaplı suya girdi. Bir dakika dedi, önceden koyduğu bir kadeh daha şarap uzatırken. Daha önceki yaşamlarda olanlardan sorumlu tutulamam. Olacak şey mi bu? Bilmiyorum. Teoride insan yaptığı şeyleri tekrarlar, onlardan ders alır ya da almaz. Eve kadehini yukarıda tutarak küvetin içine daldı. İçini çekerek tekrar yüzeye çıktı. Sevgili gibi bir şey olduğunuzu anladın, değil mi? Rourke durumu değerlendiren bir tavırla parmağının ucunu Eve'in bacağında aşağı yukarı dolaştırdı. O zaman da şimdiki gibi görünüyorduysa kesinlikle öyle olduğunu umarım. Eve ona ekşi bir gülüşle karşılık verdi. Evet, ben de senin böyle iri, güzel, egzotik bir tipe hem o zaman hem de şimdi bayılacağını tahmin etmiştim. Omuz silkerek biraz daha şarap içti. Sonra kadehin sapıyla oynamaya başladı. Çoğu insan benimle olduğun için çizgiden fazlasıyla saptığını düşünüyor. Çoğu insan mı? Eve şarabın kalanını da içip kadehi küvetin kenarına koydu. Evet. Senin bazı zengin ve havalı iş arkadaşlarınla beraberken bu kanıya vardım. Senin nasıl olup da bu hale düştüğüne hayret ettikleri için onları suçlayamam. Ben ne büyük, ne güzel, ne de egzotik biriyim. Hayır değilsin. İncesin, tatlı ve güçlüsün. Sana dönüp ikinci kez bakmam bir mucizeydi. Eve kendini saçmalamış ve heyecandan şaşırmış hissediyordu. Rourke sadece bakışlarıyla onu bu hale getirebiliyordu. İltifat avına çıkmadım diye mırıldandı. Ve benim çalışma arkadaşlarımın ikimizle ilgili düşüncelerini umursaman beni şaşırttı. Umursamıyorum. Lanet olsun, tam ortasına atlamıştı işte. Ben sadece bir gözlem yapıyordum. Şaraptan dilimi tutamıyorum. Beni sinirlendiriyorsun iyi. Rourke'un sesi tehlikeli şekilde ifadesizdi. Bunun bir uyarı olduğunu fark etti Eve. Benim zevkimi eleştiriyorsun. Unut gitsin. Eve tekrar küvete daldı. Rourke'un elleri belinden yakalayınca hemen yüzeye çıktı. Hey, ne yapıyorsun? Beni boğmaya mı çalışıyorsun? Suyu akıtmak için gözlerini kırpıştırırken Rourke'un bakışlarından gerçekten de kızmış olduğunu anladı. Dinle. Hayır, sen dinle. Ya da daha iyisi. Rourke ağzını Eve'inkilere bastırdı. Dudakları sıcak, aç ve aceleciydi. Sonra içine hava çekebilsin diye Eve'i bırakırken, ''Şimdi biraz erken de olsa programımızın 3. bölümüne geçiyoruz.'' dedi. ''Ve ben sana neden seninle tam da kendi çizgimde olduğumu göstereceğim Teğmen. Ben hata yapmam.'' Eve'in derisinin altında kanı fokurdamaya başlamıştı. Kaşlarını çatarak baktı. Bu kibirli konuşmalar bana hiç işlemez. Şarap yüzünden olduğunu söyledim. Rourke, şarap içmişken sana yapabileceklerim yüzünden beni suçlamayacaksın diye söz verdi ve baş parmakları bir anda uyluklarıyla kasıkları arasındaki hassas bölgeye uzandı. Çığlık atmaya başladığında bunu şaraba yükleyemeyeceksin. İyi, çığlık atmayacağım dediyse de başı geriye düşerken dudaklarından bir inleme yükseldi. Bunu yaptığında nefes alamıyorum. O zaman yapma, nefes alma. Rourke onu göğüsleri suyun üzerine çıkana kadar kaldırırken aşağıda elleri meşguldü. Aşağıya doğru kaydı. Su damlayan göğüs uçlarından birini dişlerinin arasına aldı. Sana sahip olacağım. Sen de buna izin vereceksin. İyi, ben de sahip olmayacaksam sahip olunmak istemiyorum dediyse de kolları Rourke'u sardığında genç adam hızla içine girerek doruğa çıkarttı onu. Eve'in vücudu büküldü ve kolları gevşedi. Bu sefer değil. Rourke aniden, tam da böyle gevşek, açık ve hiçbir şey düşünemezken ona karşı çok büyük bir açlık duydu. Bunu nasıl başarıyorsun? Eve'in sesi zayıftı. Ağzından çıkan kelimeler birbirine karışıyordu. Rourke neredeyse kıkırdıyordu ama Eve duyduğu ihtiyaç azalmamış, canını acıtacak kadar artmıştı. Hiçbir şey söylemeden kalktı, Eve'i de kaldırdı. Onu banyodan dışarı taşırken genç kadının gözleri şaşkınlıkla açılmıştı. ''Seni yatakta istiyorum.'' dedi Rourke. ''Seni her yerin, için dışın ıslak istiyorum. Sana dokunduğumda vücudunun titrediğini hissetmek istiyorum.'' Eve'i yatağa yatırdı. Ağzıyla boynunu yakaladı. ''Ve seni tatmak istiyorum.'' Eve sarhoş gibiydi. Kontrollü olamayacak kadar gevşek, şoka giremeyecek kadar uysaldı ve Rourke'un elleri de hareket halindeydi. Eve kıvrıldı, Rourke'a uzanmaya çalıştı fakat o genç kadının ellerinden kaydı. Islak vücudundan aşağıya doğru süzüldü. Elleri hızlı, ağzı ısrarlıydı. Eve ona yetişemiyordu. Vücudu yeniden gerilmişti. Vurmaya hazır bir yumruk gibi saldırıya hazırken birden boşaldı. Eve bu kez kendi çığlığını bile duymamıştı. Rourke istediğini almıştı. Eve'i acımasızca yönetirken her ikisinin cildi de terden ıslanmıştı. Eve'in içinde olma ihtiyacı dayanılmaz hale gelince Rourke onu yukarıya doğru çekti. Bacaklarını belinin etrafından dolayana kadar ayırdı. Eve ona sarılmış ve vücudu sertçe kendisininkine dayanmış olarak titrerken onu kalçalarından yakaladı. Derinlere daldı. Ağzı Eve'in göğsünde onun çılgın gibi atan kalbinin sesini dinliyordu. Eve tekrar orgazm olduğunda Rourke kendisini saran ipek kaplı demirin içinden kendini geriye çekti. Bak bana. Rourke onu geriye doğru kıvırdı ve vücudu titrer, kalçaları oynarken izledi. Rourke onun derinliklerine girerken şehveti tazelenmişti. Bak bana Eve. Elleriyle Eve'in üzerinde gezindi. Her kıvrımını yeniden keşfetti ve ağır ağır hareket etmeye devam etti. Soluk soluğaydı ve artık kontrolü elinde tutmakta zorlanmaya başlamıştı. Eve gözlerini zorlukla açtı, hiç görmüyormuşçasına donuk donuk bakıyor fakat Rourke'u izliyordu. ''Sen teksin'' dedi Rourke ve Eve'in vücudunu vücuduyla örttü. Sonra ''Senden sadece bir tek tane var'' diye fısıldadı. Eve'in içine boşalırken dudakları Eve'in hala istekli dudaklarını buldu. Bir kereliğine Rourke ondan önce uyumuştu. Eve karanlıkta yatıyor, Rourke'un nefes alıp vermesini dinliyordu. Kendi vücudu soğurken Rourke'tan ona doğru rahatlatıcı bir sıcaklık yayılıyordu. Kocası uyuyakaldığından Eve parmaklarını onun saçlarına daldırırken "Seni seviyorum" diye mırıldandı. "Seni o kadar çok seviyorum ki kendimi aptal gibi hissediyorum." Sonra içini çekti, gözlerini kapattı ve zihnini boşaltmayı diledi. Yanında Rourke karanlıkta gülümsüyordu. O asla ilk uyuyan olmazdı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 182. Devamı 15. ayrımda.